Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 64. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyseniz çok iyi. İyi değilseniz bence o da iyi. Geçen gün çok sevdiğim psikiyatrist bir arkadaşımla konuşuyorduk. Yani konuşuyorum dediğim Instagram üzerinden mesajladık aslında. Çünkü yaşadığımız dönemde konuşmaların çoğu yazılı mesajlaşmalar aslında. Neyse benim paylaştığım bir story'e cevap olarak keyfim bayağı yerinde gibi duruyor dedi. Ben de dedim evet yani şu an keyifliyim ama daha bu sabah bok gibiydim aslında. O da biraz bok gibi olmak iyidir dedi. Neden diye sordum. Çünkü ne diyeceklerini az buçuk tahmin etsem de böyle insanların sözlerini kendim tamamlamak yerine onlara kendi seçtikleri kelimelerle kendi cümlelerini kurdurmayı seviyorum ben. Ve arkadaşım da şöyle dedi. Salıncakta sallanmanın zevki hareket halinden gelir yani. İnsanın modu da öyle. İki zıt uç arasında sallanmanın hareketi ve orada kazandığın o ivme aslında mutluluk hissini yaratan şey. Durağan bir his değil yani mutluluk dedi. Ve çok hoşuma gitti bu salıncak metaforu. Çünkü bana neşeli olduğumu söyler insanlar genelde ve hep böyle misin diye sorarlar. Konu hakkında pek kafa yormamış olanlar, neşeli gördükleri insanların hep her zaman ve her yerde neşeli olduğunu zannediyor. Böyle her gün ellerim ceplerimde işte evden çıkıp ıslık çalarak yürüdüğümü ve böyle gülücükler saçarak mahalle esnafına selam dağıttığımı falan hayal ediyorlar galiba. Oysa çok kötü günlerim, haftalarım hatta bazen aylarım oluyor benim böyle. Değil evden, yataktan bile çıkamadığım, yorganın içinde bacaklarımı kendime çekip küçülerek yok olmaya çalıştığım, Salvador Dali'nin o meşhur tablosundaki gibi böyle eriyip sünerek sonsuza uzayan saatlerim oluyor. İşte hiç bitmeyecek sandığım o günler nihayet bittiğinde o küçülmenin öcünü alırcasına büyümek, bu evrende yer kaplamak, perdeleri sıkı sıkıya kapalı odamdan dışarı çıkıp güneş ışığıyla yıkanmak, suskunluğumu bozup konuşmak, hatta haykırmak, çirkin sesime hiç bakmadan şarkılar söylemek istiyorum ben. Ve ya ileride Hisar üstündeki huzur evinin bahçesinde gördüğüm o yaşlı kadın gibi herkes sandalyesini bir çember oluşturacak şekilde yerleştirmiş hararetle konuşurken sandalyemi duvara çevirip duvarı izleyerek ölümü beklersem diye endişe etmiyorum böyle neşeli günlerde. Belki diyorum yeniden aşık olurum. Belki yepyeni bir hikayeye başlarım. Sol kolumdaki dövme öyle diyor çünkü. Yaşanacak çok hikaye var, yazılacak çok hikaye var. İnsan inansa da inanmasa da hep çok hikaye var önünde. Daha önceki güzel şeyler nasıl birden oluverdilerse biz hiç beklemezken, başka güzel şeyler de olacak yine biz hiç beklemezken. Bir anda karşımıza çıkacaklar köşeyi dönünce. Senaryoyu yazan Tanrı, evren ya da işte artık her kimse, dersten not alırken kimse görmesin diye üstüne kapanan o gıcık öğrenci gibi, o inek gibi asla paylaşmıyor defterlerini. İyi de oluyor aslında. Çünkü ileride olacakları bilseydik eğer, güzel olanları değil, kötü olanları hafızamızda böyle mıh gibi işler ve korku içinde onları bekleyerek yaşardık. Ortalama bir tahminle yaklaşık 50 sene falan sonra herhalde ölürüz zannediyorum hepimiz ama şu anda kaç günümüz kaldığını bilmediğimiz için oturup bunu düşünmüyoruz. Eğer tam gününü biliyor olsaydık, muhtemelen her sabah uyandığımızda ilk işimiz ölümümüze kaç günümüzün kaldığını saymak olurdu. Oysa sabah uyandığında o kafayı yastıktan kaldırıp güneşe bakıp evet demek var, doğdu güneşim. Tık elini yüzünü yıkamak, güzel bir şarkı açıp güzel bir banyo yapmak, üstünü başını giyinip sağlam bir kahvaltı çakmak, modunu yakalamak var. Elbette hayat hep gül bahçeleri sunmayacak size. Acı çekmeniz gereken günlerde çekin acınızı ve bırakın kendinizi yatağa. Ama düz günlerinizi mızıldanarak boşa harcamayın derim ben. Çünkü çocukken bakkalın para üstü diye avcunuza saydığı o madeni paralar gibi çok az var onlardan elinizde. O günlerde işte toprağın bir seksen altında moleküllerinize ayrışıyor olmamanızın hakkını verin ve götünüze pamuk tıkalı halde yatmıyor olmanın neşesini yaşayın. Bunu yapmayı öğrenmek şahsen benim yıllarımı aldı ama şu an pek de fena sayılmam bu işte. O yüzden şimdi yoğun bakımda kablolara bağlı olmadan nefes alabildiğiniz günlerin hakkını vermeniz için neler yapabileceğinizi anlatacağım size. Hazırsanız başlıyoruz. Ölü olmayanlar için günü yaşama rehberi. 1. Size dürüst olacağım. Hayatın hiçbir anlamı yok. Siz de eğer yaptıysanız çocuklarınız da, sizi yapanlar da hepsi ama hepsi ölüp gidecek. Ve bu dünya eteklerini savurarak ukala bir balerin gibi dönmeye devam edecek. Hiçbirinizin gidişiyle zerre kadar ilgilenmeden. Evet bu acımasız bir gerçek ve bunu bilmekte fayda var ama bunu sürekli düşünmeye başlarsanız böyle bir girdap gibi sizi hızla içine alır ve suyun altında nefessiz kalırsınız. Ve nefessiz kalan insan da biyoloji dersinde öğrendiğimiz üzere oksijen yetersizliğinden ölür. Yani eğer bir yerde kıçınızı devirmiş, hayatın ne kadar anlamsız olduğunu düşünüyorsanız ve boğulduğunuzu hissediyorsanız, bunun asıl sebebi kıçınızı devirmiş olmanızdır. O yüzden şimdi o lanet olasıca kışınızı kaldırıp ayağa kalkmanız gerekiyor. Ama hiç ayağa kalkacak motivasyonum yok diye mızıldandığınızı duyar gibiyim. Eğer yatar haldeyseniz elbette yatmaya devam etmek istersiniz. Çünkü fiziğin kanunu bu. Evrende madde her zaman ilk hareketini korumak ister. Dolayısıyla duran bir cisme kuvvet uygulandığında duran cisim o harekete ters yönde cevap vererek durmaya devam etmek ister. Eylemsizlik kuvveti deniyor bu cevaba. Yani o yüzden yattıkça yatasınızın gelmesine şaşıracak hiçbir şey yok. Sizin keyfinize kalırsa daha çok yatarsınız. E o zaman ne yapacaksınız? Yerinizden kalkmanızı keyfinize bırakmamak için kalkmayı zorunlu kılan bir şeyler uydurmak zorundasınız. Mesela her gün sulanması gereken çiçekler var benim balkonumda ve o kadar güzel ve narin ki namussuzlar, ölmeleri fikrine dayanamıyorum. Ve her sabah hiç canım istemese de yataktan çıkıyorum onları sulamak için. Ve sulama işini kendim için biraz daha zevkli hale getirmek için de gittim bir tane böyle güzel bir pirinç sulama kabı aldım kendime. Ona doldurduğum suyun o ince uzun borusundan toprağa akışını izlemek çok hoşuma gidiyor. Ve suladıktan sonra da kurumuş çiçeklerini ayıklayıp atıyorum. Sonra çiçeklerime bakıyorum. Böyle yan yana pembe ve kırmızı. Böyle o kadar canlı, o kadar güzel duruyorlar ki hani sanki bir okul bahçesinde böyle yan yana dizilmiş yaşama isteği ve libidoyla yerlerinde duramayan neşeli liseliler gibi beni de yaşama isteğiyle dolduruyorlar. Güzel şeyler görünce hayat daha güzel geliyor insana. O yüzden çiçeklerimin o yeni sulanıp ayıklanmış böyle pırıl pırıl hallerine bakınca vallahi diyorum iyi ki çıktım yataktan. Evet. 2. Artık yataktan çıktığımıza göre hayata başlamamız lazım. Şimdi kendinize birden öyle giyinip hazırlanmak gibi ağır yüklü görevler vermeyin. Daha demin götünde pireler uçuşarak yatan bir canın öyle bir anda hayata karışmaya hazır hale gelmesi mümkün değil. O yüzden pijamayı çıkarır çıkarmaz öyle normal dışarı kıyafetlerini geçmeye kalkmayın. Bir sabahlık ya da kimono artık canınız hangisini isterse bir sabah kıyafetiniz olsun. Bu kıyafetle tuvalete gidin, kahvenizi yapın, işte kahvaltı edenlerdenseniz kahvaltı edin. Ben şahsen Cemal Süreya'nın aksine kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ben Cemal Süreya'nın soya sütlü sıcak latte hiç denemediğini düşünüyorum. Kendisinin iyi bir hoparlörü de yoktur muhtemelen. Halbuki hayatta olup beni Instagram'dan takip etseydi influencer olup alırdı muhtemelen. Ama Instagram dönemine yetişemedi kendisi. O yüzden ben hem Cemal Süreya'nın hem de benim mutluluğum için kimonomla yeni sulamış olduğum çiçeklerin üzerinden İstanbul manzarasına bakıyorum. Hoparlörümden gelen müzik eşliğinde ve o günlerde takık olduğum ve sürekli repeat'te dinlediğim bir şarkı varsa onu açmak Allah'ın emri oluyor ve Elazığlı bir gardırop dolandırıcısının da dediği gibi Allah çok büyük. O yüzden emrini yerine getirip takık olduğum o şarkıyı çalıyorum. Ama öyle sapıkça dinlediğim bir şarkı yoksa eğer klasik caz listemi açıyorum. Çünkü caz insanı yormadan neşelendiren bir müzik bence. Ya burada bir şey eklemeden edemeyeceğim. İnsan caz dinliyorum dediği anda ağzının kenarından böyle sarkan bir pro belirmiyor mu? Ya entel görünmeye kasan o zengin götler o kadar çok ekmeğini yedi ki bu caz dinleyen erkek imajının. Böyle caz dinlediğini söylemek artık imaj kaygısı gitmeden öylesine cümle içinde geçirilemez oldu. Yani ne diyebilirim ki yazıklar olsun. İnşallah pick-up'ları bozulsun. Chet Baker'da nur içinde yatsın. Evet, caz yapmayı bırakıp devam ediyoruz. Müge Görgün bu şakayı beğendi. Lol. 3. Şimdi duşa girme zamanı. Vatandaşa sevgi tılsımı yansıtan çiçekçi çocuğun aksine şarkı işinden sonra geliyor bende duş. Her yiğidin modunu yakalayışı farklı sonuçta. Her gün duş almak elbette ki vücudumuzun temizliği ve toplu taşımadaki bize temas edecek olan insanların ruh sağlığı için faydalı. Ama bence asıl yararı bizim zihnimize. Duşta önce sıcak suyu atıyorum ben. Çünkü sıcak su vücudu gevşeterek anksiyete belirtilerinin azalmasına yardımcı oluyor. Ve sıcak suyla temizlendikten sonra yani şampuan, saç kremi, lif dizisi falan bitince soğuk suyu açıyorum ben birden. Ve canım kuzenim Meltem'in de doktorasını yaptığı Virginia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre benim alakasız her konuya hoşlandığım insana bağlama seviyesi. Evet. Araştırmaya göre sabah soğuk suyla duş aldığınızda beyninizin salgıladığı noradrenalin hormonunun seviyesi artıyor. Bu da sizi uyandırıp kendinize getiriyor. Ve aynı zamanda serotonin de artıyor ki kendisi mutluluk hormonu bildiğiniz gibi. Yani bayağı vücudunuzun kimyası böyle. Siz mutsuz olmak da isteseniz ben ağlayacağım işte bugün Müslüm Gürses fanları gibi kendimi oradan oraya atıp acının dibine vuracağım da deseniz vücudunuz sizi hiç sallamadan mutlu olmaya başlıyor dışa girince. Yani belli ki evrimsel bir şey. Muhtemelen tarih boyunca hep güzel şeyler gelmiş insanın başına duş alınca ve dolayısıyla bu geçen yıllar içerisinde bir şekilde mutlulukla eşleştirmiş insan beyni suyla yıkanmayı. Belki kabile haline dolaşan ilk insanlar göl kenarına inip yıkandıktan sonra deri kıyafetlerinin kurumasını beklerken orada sevişiyorlardır. Ondan böyle olmuştur. Bilemiyoruz. Bakın şimdi sakın gidip Virginia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ilk insanlar gölde seks yaptığı için insanlar hala duş alırken serotonin salgılıyormuş falan diye anlatmayın orada burada. Çünkü biliyorum aramızda bir grup var böyle tam dinlemiyor, dikkatini vermeden ve ondan sonra anlattığım şeyleri uydurduğum şeylerle karıştırıp salça edip anlatıyorlar bir yerde. Bakın bunu ben uydurdum, öyle bir şey yok. Ama belki de vardır, bilemiyoruz. Neyse, siz duşunuzu alın. İmkanınız varsa partnerinizi de çağırın, yanınıza alın. Vücudunuzdaki noradrenalin seviyesi iyice coşsun. Araştırma yapan Virginia Üniversitesi araştırmacıları da şok olsun. Bir de bonus, ilk insan gibi orman içinde bir gölde yıkanıyormuş kafası yaşamak istiyorsanız eğer birkaç dal şoklanmış defne ağacı dalı alın. İnternette var, hep bir sürü görüyorum. Duşunuzu asın, harika kokuyor yıkandıkça. Neyse. 4. Duştan çıktıktan sonra giyinme zamanı. Hani yemek yemek için şey derler ya hep. İşte bir yaşamak için yiyenler vardır, bir de yemek için yaşayanlar. Yani yemek yemek elbette aslında bir ihtiyaçtır ve bir şeyler yediğiniz sürece en yavan yemek de olsa bu hayatta kalırsınız bir şekilde. Ama kimi insanlar zevk almak için yer. Her öğünü bir fırsat olur onlar için. Hani bir fırsat olarak görürler haz almak için. Bu giyinmek için de böyle. Elbette medeni toplumlarda üstümüzü başımızı kapatmak bir zorunluluk ve hani sokağa çıkabilmeniz için bir şekilde teninizin bir kısmını, yöresine göre artık değişiyor, kıyafetlerle örtmüş olmanız yeterli. Ama bence giyinmek kendini saklamak için değil, bilakis ifade etmek için olmalı. Yani insanlar içinizde yaşadığınız hisleri bilemezler tabii ki ama kıyafetlerinizi görünce nasıl hissettiğinize dair bir fikir edinmeye başlıyorlar. O yüzden eğer bu konuda dürüst davranırsanız siz de kendinizi izletmeye başlıyorsunuz. Yani mesela içe dönük hissettiğiniz bir gün beyzbol şapkası takıp çıkarsanız sokağa insanlar aa diyorlar işte, demek ki bu biraz uzak durmak istiyor ve sizinle o kadar konuşmuyorlar. O yüzden rahat hissediyorsunuz. Ama flörtöz hissettiğiniz bir gün, herkesin size yaklaşmasını hissettiğiniz bir gün, size bakılmasını istediğiniz için eğer payetli bir etek giyerseniz, mesela bir mini etek, herkes mesajı alır. Yani giyinmeyi bir ifade sanatı olarak görmeye başlarsanız doğru kelimeleri bir araya getirmekten heyecanlanan bir yazar gibi siz de zevk almaya başlarsınız. Doğru parçaları bir araya getirip yarattığınız, kendinizi ifade eden bu kompozisyondan. Hani yazarlığı aşırı duygu sömürüsü yapan ve böyle sonu 3 noktayla biten, yapısı devrik ama böyle içi boş cümleler kurmak sanan insanlar vardır ya. Gittiğim bir yazarlık kursunda öyle biri vardı, böyle sürekli bağırarak okuyordu ödevini. İçinde hep böyle işte hayat da aşk gibidir, şehvetle sevişeceksin onunla falan gibi cümleler oluyordu yazdıklarının. Ya bu kişi belli ki lisede falan öğrendiği o edebiyat metinlerine benzer bir şeyler yazmaya çalışıyordu. Oysa ki yazarlık öyle herkesin dediği şeylere benzer şeyler söylemek değil. Aksine kendi sesini bulduğunda, yani yazdığın bir şeyi senin yazdığını bilmeyen insanlar bile sen olduğunu yazdıklarına bakarak anlayabildiğinde iyi bir yazar olursun. Ve giyinmek için de böyle bence. Herkesin giydiği şeylere bakıp aynalarından alıp giydiğinde değil, kıyafetlerinle senin olmak istediğin kişiyi yansıttığında kendini iyi hissedersin. Terapistim benim Ağustos ayında tatildeydi ve Eylül'e geri döndü. Uzun zaman sonra yeniden görüştük kendisiyle. Onlar lisedeyken böyle yazın sonlarına doğru iç sıkıntımın çok arttığını ve Eylül'de okullar açılıp insanlar şehre geri döndüğünde ve yeniden insanların arasında karıştığımda çok mutlu olduğumu ve şimdi yine Eylül'ün başında o sonbahar havasında terapistim tatilden döndüğü ve sezon yeniden başladığı için çok mutlu olduğumu anlatıyordum. Derken gözüm üstümdekilere takıldı. Tıpkı lisedeki gibi siyah makasın ayakkabılar, siyah çorap, siyah kısa etek giydiğimi ve hatta çanta olarak da yanıma bir sırt çantası aldığımı fark ettim. Tıpkı lisede yaptığım gibi. Çünkü o kıyafetin içinde çok iyi hissetmişim kendimi o gün. Yani kendinizi iyi hissettiğiniz şeyleri bulmak çok önemli. Dışınızda da içinizde de. İçiniz derken hayır, ruhunuzdan bahsetmiyorum. Evet, iç çamaşırlarınızdan bahsediyorum. İyi iç çamaşırları öyle sadece doktor muayenesine gidilecek ya da akşamına seks yapılacak günler için değildir. Benim büyütüldüğüm evde iyi yemek takımları misafirlere saklanırdı ve eskiyen kıyafetlerden de pijama yapılırdı. Bu da aslında senin kendini nasıl gördüğün hiç önemli değil, önemli olan insanların seni nasıl gördüğü demekti. Neyse ki Yüce Rabbim bunun yanlış bir düşünce olduğunu çözmemi sağlayacak kadar sinaptik bağlantı yerleştirmiş benim minnoş beynime ve ben bu öğretiyi benimsemedim. Ailenizden öğrenemediğiniz şeyleri, sevgi de olabilir bu bir bakış açısı da, dünyayı keşfederek başka yerlerde bulabiliyorsunuz. Ben de lisede güzellik furyasının Instagram üzerinden değil, moda dergileri üzerinden yaşandığı bir dönemde o zamanların ünlü sarışın modeli Claudia Schiffer'ın röportaj için çekilmiş böyle kocaman bir fotoğrafını görmüştüm bir dergi sayfasında. Röportajda iç çamaşırı çok önemli benim için diyordu Claudia Schiffer. Kimse görmese de ben biliyorum onu giydiğimi ve bu bütün tavrıma yansıyor. Şu anda ne giyiyorsunuz diye soruyordu röportajı yapan kişi ve Claudia Schiffer sadece gülüyordu cevap olarak. O gülüşe bakan, o fotoğraftaki gülüşe bakan yani her insan Claudia Schiffer'ın lastikleri erimiş bir penye külot giymediğine emin olabilirdi. Ben de bunu okuduğum zaman ikna oldum. İnsanların ne düşündüğüne değil, kendi hissettiklerime odaklanmam gerektiğine. Çünkü ben güzel hissedersem zaten enerjimden geçecekti o güzellik insanlara da. Diş hekimliği bırakıp reklamcılığa başladığımda o kadar parasızdım ki para bulmak için ne yapsam ne yapsam diye düşünürken aklıma Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmak geldi. Yarıştım ve kazandığım parayla ilk kişi olarak ne yaptım biliyor musunuz? Çoğu gün otobüse binecek kadar bile paramın olmadığı o halimle Ajan Provokatör mağazasına girip kendime çok iyi 3 tane çamaşır takımı aldım. Çünkü insanın en temel ihtiyaçlarından biri kıçına giyecek bir don olmasıdır ve unutmayın ki insanın donunun güzelliği her zaman yüzüne yansır. 5. Donumuza kadar da giyindik. Şimdi böyle giyindiğimize göre evde oturacak değiliz. Dışarı çıkacağız, işlerimizi halledeceğiz. Bu işlerle ilgili çok büyük bir sorunu var ya hani insan evladını ertelemek diye. Ben bir şey fark ettim. Kendimi bildim bileli to-do list denen şu hani yapılacak işler listelerinden yapıyorum kendime ve yapacaklarımı unutmamak için. Ve bu listeyi hazırlarken yazdığım bazı maddelerde acayip bir huzursuzluk duyuyorum. Çünkü o şeyi yapmayacağımı aslında adım gibi iyi biliyorum ve daha yazarken bile yapmayacak olmamın suçluluğuyla böyle kıvranmaya başlıyorum. Ve suçluluk insanın başını öne eğdiren, neşesini alan, özgüvenini söndüren, insanı ezen bir duygu. O yüzden insanları ve toplumları yönetmeyi hedefleyen tüm sistemler insanları bu şeylerden suçlu, günahkar olduklarına inandırıyorlar bildiğimiz gibi. Ama ben bu işkenceyi kendi kendime yaptım yıllarca ve nihayet terapi sayesinde fark ettim. O listeye bazı maddeleri aslında o işleri tamamlamak falan için değil, kendimi cezalandırıp kötü bir çocuk olduğumu kendi yüzüme vurmak için eklediğimin bilincine vardım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? O lanet olasıca şeylerin hiçbirini yazmıyorum o listeye. Kendime dürüst oluyorum ve ben bunu yapmayacağım diyorum. Bir Kenan Doğulu Sıla düetinde de dediği gibi ister gelirim ister gelmem hesap mı vereceğiz bundan sonra. Eğer sandalye kırıldıysa ve yaptırmam gerekiyorsa ama benim yaptırmaya hiç ama hiç mecalim yoksa ben diyorum bu sandalyeyi yaptırmayacağım. Böyle kırık kırık oturacağım. Çünkü kırık sandalyede oturmanın işkencesi, kırık sandalyeyi tamir ettirmediğim için duyduğum vicdan azabının işkencesinden daha küçük olduğuna göre matematiksel olarak ispatlanabilir derecede doğru bir harekete imza attığımın altını çiziyorum ve kendime self high five yapıyorum. Helal olsun be bana. Siz de kendinize gereksiz işkenceler yapmayın. Kendi kendinize pislik beyaz yakalı şirket patronu gibi davranmayın. Evet, 6. Şimdi işlerimizi hallettiğimize göre nereye? Spora. Neden? Kilo vermek, fit olmak falan elbette güzel şeyler ama bunların hepsi iyi hissetmek için değil mi? Amacımız eğer iyi hissetmekse ve bu mutluluk denen iyi hisse bir hormondan ibaretse neden o hormonu salgılamamızı sağlayan şeyler yapmayalım ki? Sümüklü böceklerin hareket ederken salgıladığı sümük gibi insan canlısı da hareket ettikçe foşur foşur endorfin salgılıyor. Spor yaparken üzerinizden vıcık vıcık akan o sıvı ter değil, hep mutluluk hormonu. Sporda 30. dakikadan sonra başlıyor bu hormonun salınımı ve o his gelince zaten bence yorulsan da bırakmak istemiyorsun sporu. O yüzden asıl mesele hormon vücudunda yokken kıçını kaldırıp spora gidebilmek. Bu en başta anlattığım yataktan çıkma işine bayağı bir benziyor. Ne demiştik? Çiçekleri sulamak gibi zorunluluklar ve güzel sulama kapları gibi çocuk kandıran cinsten motivasyon objeleri gerekiyor. O zaman sporu zorunlu kılmak için ne yapabiliriz? Şimdi diyetisyenler beni dövmesin ama bence diyetisyene giden insanların kilo vermesindeki en önemli faktörlerden biri de diyetisyene hesap veriyor olmaları. Yani tabii ki bilimsel olarak çok yardım sunuyordur beslenme uzmanlarının yaptığı listeler ama aynı beslenme programını evde yaşayan bir insana verirsek tek başına uygulayamaz çoğu. Çünkü ana ne olacak der. Ama birine hesap verdiğinizde utanmaya başlıyorsunuz. Yapamadı işte keko der diye, sizinle dalga geçer diye endişe ediyorsunuz. Ve başarısız görünmemek için çabalıyorsunuz. Bu yüzden bence spora gideceğinizi cümle aleme duyurun. Ben deyin, haftada 4 gün spora gideceğim. Gitmezsem şerefsizim deyin. Gitmeyenin bir tarafına soba borusu girsin. İddialı konuşun. Ve şimdi artık bunu yaptığınız için seve seve değilse de şeye de gitmek zorundasınız o spora. Yoksa herkes hakkınızda konuşacak. Ben spora gittiğim her gün story atıyorum Instagram'dan. O yüzden biraz bile şöyle bir ara verecek olursam hemen yazmaya başlıyor bana o komşu teyze ruhlu mahalle baskıcı insanlar. Ne oldu? Bıraktın galiba sporu diye. Benim başarısızlığımdan mutlu olarak. Ve iyi ki de yazıyorlar. Bana bedavadan spor koçluğu yapıyorlar. Çünkü biz davamızdan vazgeçer miyiz ulan diye bağırıyorum ve cebimden beylik tabancamı çıkarıp havaya 3 el ateş ediyorum ve simli neon sarı spor sütyenimi giyip hemen spora gidiyorum. Bakın, normal kıyafetlerinizi özenip de spora öyle eskimiş tişörtle gidemezsiniz. Spordan zevk almak istiyorsanız spor yaparken de iyi görünmeli. Aynada kendinizi gördüğünüzde seksi hissedip "Oha çok iyiyim. Hey yavrum işte be bak be." falan diye öyle gaza gelmelisiniz. O yüzden spora kendinizi adamak gibi bir niyetiniz varsa ki olsun, spor için de dolabınızda ayrı bir bölme olmalı. Çok para harcamak zorunda değilsiniz ama dönüşümlü giyebileceğiniz ve çok sevdiğiniz parçalarınız mutlaka olsun. Bugün ne giysem diye düşünmek sizi gaza getirsin spora gitmek için. Hani bir evente giderken, bir partiye giderken nasıl gaza geliyorsanız. Mataranızı, havlunuzu, spor çantanızı, her şeyinizi güzel seçin. Çünkü paranızı harcamak için daha doğru, daha böyle size geri dönüşü sağlam olacak bir alan olamaz. Ve yine yataktan çıkma örneğiyle paralellik kurarsak ne demiştik? Birden yataktan insan arasına karışamaz insan. Pijamayla normal kıyafetler arasında bir kimono süreci olsun demiştik. Şimdi spor salonuna gitmek de zor olduğu için evdeki yatıştan kalkıp önce bir hazırlık süreciyle kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Ben salona gitmeden önce kendime böyle kahve, bitkisel süt, protein tozu bir de kurabiye aromasından oluşan bir buzlu içecek hazırlıyorum ve onu yaparken spor moduna giriyorum yavaş yavaş. Ki içecek hazır olunca da artık diyorum yani şimdi bunu da yaptık, evde yatarak dizi izlerken kendimize amino asit basacak halimiz yok diyorum ve kalkıp spora gidiyorum. Bunları yaparak başlayın spora ve lütfen şunu hatırlayın. Okumayı öğrenmek çoğu çocuk için zordu ama bir kez öğrenince çok zevkli oluyor kitap okumak. Spor yeni başlayan herkesi zorlar ama vücudunuz geliştikçe bu hayatta iyi yaptığınız her şey gibi haz vermeye başlar. Kıps. 7. Spordan çıkıp işe gidiyoruz. Şimdi bu iş denen şey aslında bir takım görevleri tamamlamak için var. Ama birer robot olmadığımız için duygular da karışıyor hep işin içine. Yeterliliğimizi sorguluyoruz. İnsanların gözüne nasıl göründüğümüzü düşünüyoruz ve başarılı olabileceğimizi ispatlamaya çalışıyoruz. Başarılı olursak aferin alacağımızı ve bunun da sevilmemize yol açacağını sandığımız için tıpkı çocukluğumuzda olduğu gibi. O yüzden de ortaya iyi bir iş çıkaracağız diye kendimizi paralıyoruz ve bazen çok önemsiz hatalarımıza ya da eksikliklerimize kapılıp hiçbir şey beceremediğimizi düşünüyoruz. Kendimizi tuvalete kilitleyip ağlayasımız geliyor ve hatta neden sadece düşünmekle kalalım ki bunu? Kendimizi tuvalete kilitleyip ağlıyoruz. Sonuçta maaş sabit, tuvalette 1 saat aldık diye değişmiyor. Bakın ben size ağlamayın demiyorum. Ağlayın ama ağlarken de beni dinleyin. Siz insansınız ve her insan hata yapar. Geçen izlediğim muhteşem bir filmde 2 tane çekim hatası fark ettim. Ama film o kadar güzeldi ki umurumda bile olmadı o çekim hataları. Filmden çıktığımda düşündüğüm tek şey filmin ne kadar etkileyici olduğuydu. Oyunculuğundan görüntü yönetmenliğine varana kadar. Ayrıntılardaki hatalar kayboluyor kamera zoom out ettikçe ve bakan insanlar için büyük resim kalıyor geriye. Kimse Fatih Sultan Mehmet de hep deri çizme giymiş sefere giderken işte başka bir malzeme tercih edebilir daha abi bu kadar insanı örnek olan biri sonuçta falan diye linç etmiyor. Adam İstanbul'u aldı mı aldı. Büyük komutan olarak kaldı büyük resimde. Elbette ki vegan deri tercih etseydi daha iyiydi ama işte artık büyük resmin içinde bu önemsiz bir hata. Hiçbir tarih kitabı Fatih'in çizmelerinden bahsetmiyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden lütfen küçük hatalarınızda takılıp gözünüzde büyütmeyin. Uzaklaşıp büyük resmi görmeye çalışın. Ve ortaya çıkardığınız işi görüp tebrik edin kendinizi. Başka insanları tebrik ettiğiniz gibi. Bir de başka insanlar demişken yaptığınız işleri eleştiren insanları çok da şey etmeyin bence. Ben eskiden herkesi ama herkesi internette hakkımda yazdıklarını okuduğum ama gerçekte kim olduklarını bile bilmediğim insanları falan ciddiye alıp üzülüyordum. Sonra şunu fark ettim. Dertleri benim kendimi geliştirmem falan değil. Baya benim açığımı bulmak.
olan bu insanların düşüncelerini ciddiye almamın bana nasıl bir yararı olabilir ki? Yani eleştirilerde elbette arada haklı şeyler de olabiliyor ama herhangi bir insanı koyun sahneye, sizce bu insanın kusuru nedir diye sorun. İnsanlar milyonlarca şeyi bulur. Anında eleştirecek. Çünkü gerçekten çok hevesli ve yetenekli insanlar kusur bulma konusunda. Ben şahsen kendimi her gün fazlasıyla eleştiriyorum. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. O yüzden eğer Alain de Botton, Iris Apfel ve Mina Urgan'dan oluşan bir sofrada falan oturmuyorsanız eğer çok da sallamayın bence insanların hakkınızda konuştuklarını. Çünkü başkalarını çok dinlerseniz kendinizi duyamazsınız. Evet, 8. İş iş iş dedik de bu işi yapacak motivasyon nereden gelecek? Bir nörolog olan babam insan beynindeki zevk alma mekanizmasının çok hızlı tolerans geliştirdiğini ve bu yüzden nasıl ki uyuşturucu kullanan bir insan başta zevk duyarken sonradan hızla aldığı zevki kaybedip daha yüksek dozlara ihtiyaç duyuyorsa tatile çıkan bir insanın da ilk günde zevk alacağını, birinci ayında bu zevkin azalacağını, bir yıllık bir tatilin sonunda bu tatil ortamını çoktan kanıksamış olacağını ve pek bir heyecan duymayacağını açıklamıştı. O yüzden tatilden yeniden heyecan duymamız için çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden çalışmak da aslında dinlenmeyi anlamlı ve zevkli kılmak için önemli bir şey. Ama iş de çok yorucu olabiliyor ve tüketebiliyor insanı. O yüzden bu iki şeyi yani çalışmayı ve ödülü birbirini besleyecek şekilde döngüler haline yerleştirmek çok faydalı oluyor bence hayatta. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Satın almak istediğim büyük şeyleri öyle gördüğüm anda hemen almıyorum. Ve wishlistler yaparak böyle listeler halinde biriktiriyorum. Ve her işimin sonunda o işin büyüklüğüne göre o wishlistten bir tane ödül koyuyorum kendime. Bu projeyi bitirdiğimde diyorum şunu alacağım kendime. Ödül maması için havada ters takla atan heyecanlı köpekler gibi çalışıyorum böylece o ödülü kapmak için. Ve ödülümü kendime alırken de normalde duymayacağım kadar büyük bir haz duyuyorum. Onu elde etmek için çalışırken beynimin zevk duyan kısmı zevkten mahrum kaldığı ve toleransı düştüğü için. Yani bu podcast'i bitirince de tahmin ettiğiniz üzere kendime çok güzel bir şey alacağım. O yüzden şimdi yavaş yavaş geliyoruz sona. 9. Köpekler gibi çalıştığımıza göre kraliçeler gibi yaşamayı da hak ettik elbette. Eve geldik, şimdi ne yapacağız? Sakın dizi çıkmış pijamalar giymeye kalkmayın. Kıyafet gestoposu Deniz Uygaroğlu sizi tekme tokat döver. Ama eğer dizi çıkmış pijamaları aşırı cool buluyorsanız ve giymekten özellikle hoşlanıyorsanız bir şey diyemem. Çünkü olay aslında nasıl göründüğünüzden ziyade nasıl hissettiğiniz. Yani rahat ama aynaya baktığınızda kendinizde acıma duygusu uyandırmayacak bir şeyler giyin lütfen. Bölümün önceki kısımlarında belirttiğim gibi benim büyüdüğüm evde eskiyen kıyafetler pijama olurdu. O yüzden pijama konusunda büyük bir fetişim var. Pijamalarımı ve yastık kılıflarımı ütülemekten, yastığıma lavantalı sprey sıkmaktan ve 5 yıldızlı bir otelde göreceğim muameleyi kendi kendime sunmaktan ben müthiş bir haz alıyorum. Bu yüzden eskiden yüzünü el sabunuyla yıkayan bendeniz şimdi yatmadan önce yüzümü pH'i cildime uygun bir jelle yıkayıp tonik, serum, nemlendirici ve göz kremi olmak üzere tüm aşamaları eksiksiz uyguluyorum. Fark ettim ki uyku problemime de iyi gelmeye başladı bu uyku öncesi rutini. Çünkü tüm bu kendine iyi davranma rutinini uykuyla özdeşleştirmeye başladı sanırım zihnim ve uyku zamanını daha heyecanla beklemeye başladı. Ya benim canım zihnim, emektar zihnim sen neler çektin. Seni mutlu edip kreçeler gibi yaşatmak, ilkokulda filizlendirdiğimiz o deney fasulyeleri gibi pamuklara sarıp sarmalamak benim bu hayattaki en birinci görevim. Ve geldik ona, yani sona. Yatağa girdiğinizde geçmişi ve geleceği değil, hayallerinizi düşünün. Eğer hayalleriniz yoksa olsun. Nasıl hayal sahibi olunur bilmiyorsanız bunun sebebi muhtemelen bir şeyleri kendinize fazla görmenizdir. Hayattaki herhangi bir şeye sahip olabilecek olsanız ne isterdiniz? Bunu sorun. Utanmayın, o bana fazla demeyin. Hayal bu. İzlediğiniz dizideki oyuncuyla birlikte olmaktan, malikane sahibi olmaya, işte dünyanın en iyi tenisçisi olmayı istemekten, unutulmaz bir film yönetmeni ya da yıldızı olmaya her şey olabilir bu. Kendinizi o mutlu yerinizde hayal edin. Ben en büyük hayallerimin kurmaya en çok utandıklarım olduğunu fark ettim yıllar içinde. Ve insan hayal kurdukça özgürleşiyor ve kendini layık bulmadığı şeylerden utanç duyarak mutluluğu kendinden esirgediğini fark ediyor. O yüzden bir sabah hayal ettiğiniz hayata uyanmak için geceleri hayal kurarak uykuya dalın. Bu gece bir kez olsun bence deneyin bunu ve hayallerinizde layık olduğunuza mutluluğu deneyimleyin, doyun, tadını çıkarın. Yani muhtemelen bir sabah bir Disney çizgi filmine uyanmayacaksınız. Bir şatodaki yatağınıza minik periler o gün giyeceğiniz muhteşem kıyafetleri uçurarak getirmeyecek ama Her sabah biraz daha iyi bir hayata uyanacaksınız.
Ve bir gün dönüp geçmişe baktığınızda kat ettiğiniz yola ve hayatınızın ne kadar başka bir yere geldiğine hayret edeceksiniz. Evet, bu benim yıllar içinde kendime hazırladığım günü yaşama rehberim. Çünkü öğrendim ki bana hak ettiğim gibi bakacak, her şeyden önce beni düşünecek, benim en derinde ne istediğimi bilip beni mutlu edecek tek insan benim. Anne babanız size baksın diye beklerseniz asla çocuk olmaktan çıkamaz ve bir bireye dönüşemezsiniz. Kendi arzularınız değil, anne babanızın arzularını tatmin etmek, onların size uygun gördüğü insanı oynamak zorunda kalırsınız. Sırf para için yıllar boyunca aynı boktan gündüz dizisinde berbat bir karakteri canlandırmaya devam eden bir oyuncu gibi harcarsınız ömrünüzü. Arkadaşlarınız size baksın diye beklerseniz onlarla olan ilişkinizi bozarsınız sonunda. Arkadaşlarınızı size kendinizi iyi hissettirmekten sorumlu tutarak onlara hiç de üzerlerine vazife olmayan ekstradan bir iş atarsanız her fazla çalıştıran insan gibi içlerinden küfür ederek yaparlar bu işi ve yakın zamanda istifa etmenin hayalini kurmaya başlarlar. Sevgiliniz size baksın diye beklerseniz bir süre sonra bir çocuğa dönüşürsünüz onun gözünde. Ve bence çocuğuyla romantik bir ilişki yaşamaz psikolojisi sağlıklı olan hiç kimse. O yüzden güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız o güzel hayatı her gün size verebilecek olan tek kişi sizsiniz. Eğer mümkünse şimdi, değilse daha sonra banyoya gidin ve bu kaydı dinlemeye öyle devam edin. Mümkünse yalnız ve rahat olduğunuzdan emin olun. Banyonun kapısını kapatın. Aynanın karşısına geçin. Kollarınızı karşıya doğru uzatın. Ellerinizin içine aynaya dayayın ve gözlerinizi kapatın. Aynanın soğukluğunu avuçlarınızda hissedin. Bu soğukluğu hisseden sizin elleriniz. Bu ellerin devamını hissedin. Bu ellerin bağlı olduğu kolları, kolların bağlı olduğu gövdeyi, gövdenin bağlı olduğu bacakları. Bu, milyarlarca hücreden oluşmuş, bu gezegende 80 yıl kadar süresi olan bir insan canlısı. Derin bir nefes alın ve göğüs kafesinizin genişlediğini hissedin. Bu nefesi içeri alan, bu insan canlısının içinde yaşayan sizsiniz. Bu bedenin içine sizden daha çok girebilecek, bu bedenin içinde var olmanın nasıl bir his olduğunu bilebilecek, sizden başka tek bir insan bile yok bu dünya üzerinde. Siz hüküm sürüyorsunuz bu insanın tahtında. Siz hangi yolu seçerseniz oradan yürüyecek. Siz nasıl bir hayat layık görürseniz onu yaşayacak bu kişi. İsterseniz karanlık odalara kilitleyebilirsiniz onu. Acı içinde kıvranırken bu elleri yumruk yapıp sıkabilir. Ya da kafesin kapısını açıp özgür bırakabilirsiniz dünyayı keşfetsin diye. O zaman bu ellerle belki kendine yeni bir yaşam kurabilir. Bu ellerin kaderi sizin elinizde. O sadece razı olur. Efendisi sizsiniz. Şimdi gözlerinizi açın ve kendinize bakın. Sahibi olduğunuz bu insana nasıl bir hayat vereceksiniz? Bu bölüme sponsor olan ve ilham veren Justin Beauty Kozmetiğe çok teşekkür ederim. Justin Beauty, K-Beauty olarak da bilinen Kore kozmetiği alanında Türkiye'nin öncü platformu. 20'den fazla Güney Kore kozmetik markasını ve 800'e yakın doğal, organik, cruelty free ve vegan ürün seçeneği sunuyor kullanıcılarına. Ve bunu bir vizyon dahilinde yapıyor. Şimdi Open Your Eyes kampanyasıyla bizi gözlerimizi açmaya davet ediyor. Dünyayı algılamaya yarayan gözlerimizin çevresindeki deri yüzümüzdekinden daha ince ve dolayısıyla da daha geçirgen. Yani sadece bu bölgeye özel üretilmiş ve uygun testlerden geçmiş ürünlerle nemlendirilmesi gerekiyor. Bir bilinmesi gereken de göz bakımı aslında 30 yaşından sonra başlanması gereken bir anti-aging rutini değil. Her yaştaki cildin bir ihtiyacı. Eğer bu gerçeklere gözlerinizi açma vaktinizin geldiğini düşünüyorsanız, şimdi Justin Beauty'nin lider markalarından Mizon'un en popüler ürünlerinden oluşan iki farklı Open Your Eyes setinden birini seçebilirsiniz. Kolajen ve snail setlerini incelemeniz için linkleri açıklamalara bırakıyorum. Ben Mizon ürünlerini bu arada bir seneden uzun zamandır çok severek kullanıyorum ve özellikle göz altına bakım yapan patchleri bebek gibi yaptığı için moralim bozulduğunda ilk yardım seti gibi kullanıyorum. Bu arada Snail serisi salyangozlara zarar vermeden doğal yolla bıraktıkları salgının toplanmasıyla elde ediliyor. Zaten Mizon markasının tüm ürünleri cruelty free. Yani hayvanlara zulüm uygulamıyorlar Türkçe'ye çevirecek olursak. Zulüm demişken hayvanlara zulüm olmasın elbette ama ben sadece hayvanlara değil kendinize de zulmetmemenizi ve hak ettiğiniz cruelty free hayatı kendinize sunmanızı diliyorum. Çünkü hayat berbat olmadığı zamanlarda çok güzel. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Büyük usta Ortaçgil ile kalbimin en çocuk yerinden sevgiler diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya, denize doğru, denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru, denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim. Denize doğru, denize doğru. Dertleri ağır, bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sağır, mışlar mişler ne demişler. Burada bulamamışlar. Denize doğru, denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru, denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim, denize doğru.